Herkese merhaba, Yoldayız Geliyor Musun podcastine hoş geldiniz. Ben Ece. Bu bölümde büyüme yolculuğuna odaklanıyoruz. Kendi üniversite yıllarımdan örnekler vererek zamanın nasıl iyileştirebileceğini konuşacağız. Kendi değerimizi nasıl daha iyi anlayabileceğimizi konuşacağız. Toksik ilişkilerden nasıl çıkabileceğimizi, kendimizi nasıl önceliklendirebileceğimizi konuşacağız. Ve aynı zamanda o ruhun karanlık yolculuğuna değineceğiz. Kendimizi bir başrol oyuncusu olarak görmeyi hatırlayacağız. Bu bölüm geçen hafta yaptığım Paris seyahatinden ilham aldı, onu anlatacağım. Bu bölümü uzun zamandır dinleyenler belki arada birkaç bölümde bahsetmiştim biliyordur. Ben üniversitemin ilk 3 yılını Paris'te okudum ve benim için çok karanlık bir dönemdi. Ondan bahsedeceğim. Belki kendime teşekkür edeceğim, belki kendimden özür dileyeceğim. Umarım sizin de kendinize bakmanızı ve kendinizi fark etmenizi ve belki kendinize sizin de teşekkür edip belki özür dilemenize yardımcı olacak. Başlamadan önce bu bölümün sponsoru Hayvel'e teşekkür etmek istiyorum. Dediğim gibi benim üniversite yıllarım gerçekten karanlık geçti ve aslında o dönemde bir terapi desteğine çok ihtiyacım vardı. Eğer siz de üniversite yıllarınızdaysanız ve o dönemin heyecanı, koşturmacası içindeyseniz belki psikolojik iyiliğinizi göz ardı ediyor olabilirsiniz. Ama aslında bu dönemde terapi gerçekten çok önemli olabilir. Öyle bir dönemde değilsiniz ya da hayatınızın herhangi bir koşturmaca dolu, heyecan veya belki korku dolu bir döneminde, kendinizden uzaklaştığınız bir dönemde gerçekten psikolojik destek çok önemli ve çok iyi gelen bir şey. Ben bunu kendi hayatımda daha geç dönemlerde öğrendim ama ne kadar erken bence o kadar iyi. Hayvel'de alanında uzman, farklı ekollerden terapistler arasından kendine en uygun uzman terapistle eşleşerek online terapi seanslarına istediğin zaman, dilediğin yerden güvenli, %100 mahremiyet ve gizliliğin sağlandığı bir platformdan katılabilirsin. Bunun için tek yapman gereken Hayvel'e kayıt olmak, beklentilerin ve sorularına dair cevapları iletmek ve ücretsiz 15 dakikalık bir görüşmeyle başlamak. Fiyatlar gerçekten çok uygun ama ekstra bir %10 indirimden faydalanmak için YOLDAYIZ10 kodunu kullanmayı unutma. Kendine ne kadar sıklıkla kaba davranıyorsun? Ne kadar sıklıkla kendine salak diyorsun, ah aptal diyorsun? Ne kadar sıklıkla kızıyorsun? Daha bu bölüme kaydetmeye başladığımda kendime kızdım ben mesela. Böyle anlarda kendimi artık çok daha sık yakalıyorum. O yüzden zaten fark bu. Farkında olmak yani ve farkında olarak bir şeyleri yapmak. Neden yaptığını bilerek yapmak. Mesela ben podcast'a oturdum kaydetmek için ve bu podcast'in bir başlığını düşünmüştüm geçen hafta. Çok acayip işime sinmişti. Tamam, başlık tamamen bu olacak. Acaba hani soru gibi mi yapsam bölümün adını, yoksa daha kısa bir cümle gibi mi, iki kelimelik bir şey mi yapsam falan diye. Ama bir konsept oturtmuştum kafamda ve oturdum kaydetmeye ve hatırlamıyorum. Çünkü yazmadım bir yere. Çünkü hatırlarım diye düşündüm ama hatırlamıyorum. Ve kızıyorum, Ece salak mısın, niye yazmadın? Sonra notlarım var, notlarımı açtım ve yazmışım. Yani tam olarak onu yazmamışım ama hatırladım yani buradaki notlardan ne demek istediğimi başlıkta. Evet. Bu podcast'ı neden kaydediyorum? Birçok sebebi var. Birincisi işim olduğu için. Ama neden bu işi yapmayı seçtim? Konuşmayı seviyor muyum? Ben çok konuşkan bir insan olduğumu söyleyemem. Ama insanlara dokunmayı, derin bir yerlere dokunabilmeyi seviyorum. Bir şeyleri uyandırmayı, harekete geçirmeyi seviyorum. Başlatmayı, fark ettirmeyi. Ve bunları yapabilmek için podcast benim için bir araç oldu, bir kanal oldu. İçerik üreticisi olmak, bu işi yapmak bunun için bir kanal oldu. Ama bir yandan da içimde bir yerde onay alma ihtiyacımı da doyuruyor mu? Sevilme ihtiyacımı da doyuruyor mu? Kabul görme ihtiyacımı da doyuruyor mu? Belki çocukluğumdan gelen, yeteri kadar almadığım. Doyuruyor ve ben bunları bunun içinde yaptığımı biliyorum. Dolayısıyla bu bir sorun değil. Sorun şu olurdu. Gerçekten aslında bunların için yapıyorum ya. Aslında belki tamamen onay ve sevgi ve kabul için yapıyorum bir şeyleri ve farkında değilim. Bu gerek işiniz olur, gerek biriyle devam ettirdiğiniz ilişkiniz olur. Gerek birisi için yaptığınız bir şey olur. Bir iyilik, bir şey. Aslında başka bir şey için yapıyorsunuzdur. Ve farkında değilsinizdir. İşte o zaman durum tehlikeli olabilir. Zarar verici olabilir. Sürdürülemez olabilir. Ve genel olarak sizi bir çıkmazda tutabilir. Farkında olmadan bir şeyleri yapmak. Benim de böyle farkında olmadığım bir dönem vardı. Ben de anamın karnından farkındalıkla doğmadım. Doğan oluyor bu arada bence. Gerçek bilge insanlar oluyor böyle hani. Doğuştan eski yaşlı ruhlar gibi doğuyorlar. Ben pek öyle değildim. Ve o günlerimi hatırladım geçen hafta. Çünkü dediğim gibi ben üniversitenin ilk 3 senesi Paris'te okudum. Hadi o yıllara bir geri gidelim. Ben 2011'de liseden mezun oldum. Ve kaç yaşında olurum 2011'de? 19 yaşımda tek başıma yaşamaya başladım. Dilini bilmediğim bir şehirde yaşamaya başladım. Ve uzun mesafe bir ilişkim vardı. O zaman bir senedir beraberdik. Ben bir senedir beraberken Paris'e taşındım. O İstanbul'daydı. İlk ciddi sevgilim de diyebilirim. Onun öncesini boş verin. Biliyorsunuz beni, biliyorsanız. Romantiyim. Romantik biriyim. Ve böyle bir insanın ilk aşkının nasıl olacağını belki tahmin edebilirsiniz. Kör kütük. Hiçbir şey görmeyen, tamamen her şeyi romantize eden bir tip. İyisini, kötüsünü. Ve Paris'te gerçekten kendime bir çevre yaratmakta çok zorlandım. Bunun bir tarafta sorumlusu benim. Çünkü kafam hep İstanbul'daydı. Gerçekten kafa olarak kendimi Paris'e yerleşmeye, köklenmeye bırakmadım. Bir yandan da bu ilk zamanlarda direkt birkaç kötü deneyim yaşadım Paris'te birkaç arkadaşla ilgili. Yeni edindiğim arkadaşla ilgili. O da benim yeni insanlara ve okuldaki insanlara güvenimi sarstı. O yüzden biraz kabuğuma çekildim. Buna da çok yatkınım. Kabuğuma çekilmeye çok yatkınım. Ve evet, hani Paris'te 19 yaşında Paris'te yaşamak çok kulağa romantik ve tatlı geliyor ve inanılmaz geliyor. Ama evet, birazcık öyleydi de. Hani çok güzel günlerim de oldu, olmadı değil. Ama geri dönüp baktığımda hatırladığım şey çok yalnız ve üzgün olduğum Paris'te. Kendim yemeğe verdim, yeme bozukluklarım oluştu vesaire. Ve ilişkimle kafayı bozdum. İlişkim uzak mesafede olmadı. Yani çok uzun, 2 sene daha devam etti neredeyse galiba. Evet, 2 sene de uzun mesafeli devam etti. Ama o 2 sene nasıl geçti ben bilmiyorum gerçekten. Yani Paris'teki ilk 2 sene o uzun mesafe ilişkisinde geçti ve kendimi onun mental sağlığını, psikolojik sağlığını, iyiliğini taşıyorum gibi hissediyordum. Bana bağlı tamamen gibi hissediyordum. Ve ben İstanbul'a gitmezsem, ben her an müsait olmazsam, her an ulaşılabilir olmazsam, ben onun yanında olduğumu, onun da destek olduğumu hissettirmezsem kaybedeceğim. Yani sadece ilişkimiz değil, onu da insan olarak kaybedeceğim. Kayıp bir ruh olacak yani. Ve bu benim sorumluluğum kesinlikle gibi hissediyordum. Çünkü çok saftım, bilmiyordum. İlişkiler böyle zannediyordum. Bunu da romantize ediyordum. Aman tanrım, ne kadar inişli çıkışlı bir ilişkimiz var. O tamamen bana bağlı. Bensiz yaşayamaz falan böyle tripler. Ve bu toksik mentalitede gerçekten karanlık bir dönem geçirdim. Eğer şu anda zor bir dönemden geçiyorsan, buna Dark Night of the Soul diyebiliriz. Yani ruhun karanlık gecesi. Eğer böyle bir dönemden geçiyorsan, şunu duymaya ihtiyacın olabilir. Hayatının başrolünde olduğun için bu hayatta başrol karakterinde olmak için geldiğin için karakterinin gelişmesi gerekiyor. Karakterinin gelişmesi için iyi bir hikaye olması gerekiyor. Bazı zorluklardan geçmen gerekiyor. Nasıl film izlerken ana karakter bir şeylerden geçer, zorlanır, büyür, öğrenir. Ama ekstralar, yanda oynayan oyuncular öyle şeylerden geçmez. Çünkü onlar ana karakter değillerdir. Sen eğer zor bir dönemden geçiyorsan ve şu an bunu dinliyorsan, bil ki ana karaktersin ve karakterin gelişiyor şu anda. Çünkü iyi bir hikaye yazılmak istiyor. senarist Evren sana iyi bir hikaye vermek istiyor. Ama filmin hayatının nasıl devam edeceği senin bu gelişmelerden, bu süreçlerden nasıl geçtiğinle ilgili. Yani bunlar sana geliyor ama senin bunlarla ne yapacağın seni filmde ana karakter olarak devam ettirecek veya unutulacaksın ve karakterini başka bir şehre taşın deyip unutturacaklar vesaire. Yani ruhun karanlık gecesi derken senin ruhsal bir dönüşüm veya aydınlanma yolculuğuna başladığın anlamına geliyor demek istiyorum böyle zamanlardan geçiyorsan. Benim için aynen böyle oldu çünkü. O geçirdiğim özellikle o ilk iki sene tam olarak ruhun karanlık geceleriydi. Ve bu süreç seni kendi iç dünyanla, kendi karanlık yönlerinle yüzleştirmek için. Yüzleşmek zorunda kalıyorsun. Kendi iç dünyanın karmaşıklığına, korkularına, geçmiş travmalarına, negatif duygusal durumlarına dalıyorsun. Çünkü görmek için, içinden çıkmak için içinden geçmen gerekiyor. O yüzden karanlık geliyor ama sonunda ışık var. Herkesin ruhunun karanlık gecesi deneyimi aşağı yukarı ortak noktaları olsa da farklı olabilir. Ve eğer gerçekten kendin başa çıkamıyorsun artık işin içinden hiç bitmiyor bu dönem gibi geliyorsa ki dediğim gibi benim iki sene sürdü. Bir rehberlik almak, destek almak iyi olabilir. Kendi hikayeme geri dönersem. Benim bu toksik döngü içinden çıkmamda dedemi kaybettim. Dedem öldü. Ve nasıl bilmiyorum yani bu konuda biraz spiritüel yaklaşacağım. Ama sanki dedemin öbür tarafa geçmesi bana dedemden birçok mesaj getirmeye başladı. Dedem benim hayatımda en zor kaybımdır. İlk de büyük kaybımdır. O yüzden ayrı bir bağımız vardı diye düşünüyorum. Ve bazı farkındalıklar gelmeye başladı. Büyümeye başladım. Bir anda böyle içinde olduğum durumla ilgili ben ne yapıyorum ya demeye başladım. Ve hatırlıyorum o dönemde önce spor yapmaya başladım. İlk yaptığım şey buydu. Dedemin vefatından sonra. Daha sonra o zamanlar bir böyle 100 gün mutluluk challenge mı? 100 days of happiness mi? Öyle bir challenge var Twitter'da sanırım. Her gün Twitter'da değil mi? Evet Twitter'da. Her gün Twitter'a bir tane beni mutlu eden şeyin fotoğrafını koyuyordum. O kadar her gün koyduğum için 100 gün boyunca ve bunu yani kendime misyon edinmiştim. Yapmak zorundayım. Bugünkünü koymadım. Koymak zorundayım. Bugün ne beni mutlu etti diye. Arayıp ben bütün gün bunu aramaya başladım. Beni mutlu edecek şey, eden şey bugün ne? Neyin fotoğrafını çekeyim? Bir de o zamanlar BlackBerry falan kullanıyorum. iPhone da yok. Hani bu kadar çok telefonumuzla fotoğraf çekme alışkanlığı da yok. O yüzden hani ekstra efor istiyordu benim için onu hatırlamak ve fotoğrafını çekmek. Ve 100 gün boyunca bunu yaptım. Ve başka bir şey yaptım. Daha önce bahsetmiştim. Belki bilenler, hatırlayanlar vardır. Bir günlük aldım. Günlük 5 yıllık bir günlük. Her güne bir soru var. Ve her gün o soruyu, her günün sorusunu cevaplıyorsun. Ve her yıl aynı soruyu tekrar cevaplıyorsun o günde. Böylece hani yıllar içinde cevapların nasıl değiştiğini görüyorsun. Bunu yapmaya başladım. Yani böyle ufak ufak farkındalık katacak bana küçük basit pratikler yapmaya başladım. Yoga'ya başladım. Yoga'ya gitmeye başladım. Haftada bir gün. Sadece haftada bir gün. Pazar günleri bir yoga dersine gidiyorum Paris'te. Çünkü tek İngilizce yoga dersi veren stüdyo orası. Çünkü ben Fransızcam pek yok. Ya varsa da yoga pozlarını anlayacak kadar değil. Bu kadar. Yaptığım şeyler bu kadar. Bunlarla başladım. Ve bir şekilde karşıma bir kitap çıktı. Nereden duydum bu kitabı hatırlamıyorum o dönemde. Bir dergide falan görmüş olabilirim o zamanlar. Çünkü yani Instagram kullanmıyordum. Don Miguel Ruiz'in 4 Anlaşma kitabı. Ve ben bu kitabı size yalayıp yuttum desem yani yeridir. O kadar hızlı okudum ve tekrar tekrar geri dönüp altını çizerek okudum ki anlatamam size. Ve bu dönemde yani yapmaya başladığım dönemde ilişkimin bittiğini fark ettim. Yani ilişkimdeyim hala, ilişkin içindeyim. Ama ilişkimin bittiğine uyandım. Ve eğer o ilişkiyi ben bitirmezsem o ilişki hiçbir zaman bitmeyecekti. Buna da uyandım. Ve ilişkiyi bitirdim. Zordu bitirmek. Evet, böyle ilk hani cesur, kendim için yaptığım cesur şey oydu. Ve ilginç olan, hani ben kendimi bildim bileli, beni tanıyan insanlar da bunu söyler muhtemelen, ben ne istediğini bilen biriyim. Kendi ayakları üzerine durmayı bilen, isteyen biriyim. Ama o dönemde bu yanlarımı tamamen unuttum. Ve hayatımı böyle bir toksik döngü içinde kıstırdım kendimi. Fakat içinden çıkmak mümkün. Çıktım da. Çok da güzel çıktım. Ama o kadar ben, yani hani keşke demeyi hiç sevmem. Bence her şeyin olma sebebi var. Olma zamanı var. Öğrettiği şeyler var. Ama hani kendime bir özür borçluysam, kendime bir özür borçluysam daha erken başlamadığım için belki özür dilerim. Çünkü yani geriye dönüp baktığımda o kız küçük bir çocuk yani. Çocuk 19-20 yaşında bir çocuk ve zannediyor ki dünyanın tüm yükünü, etrafındaki herkesin yükünü kendi sırtında taşımak zorunda. Onların hepsinden o sorumlu. Ve ona böyle hissettiği için üzgün değilim, ama böyle hissetmekten kurtulmak için bir şeyler yapmaya geç başladığımız için özür dilerim. Ama yine de bir şekilde günün sonunda kendini seçtiği için de ona teşekkür ederim. Instagram'da bir broadcast channel şeyi çıktı. Mesajlaşabiliyoruz sizle. Yani ben size mesaj atıyorum, siz tepki veriyorsunuz. Profilimde görebilirsiniz. Letters from Ece diye bir şey açtım. Orada her gün günün mantrasını paylaşıyorum. Motivasyon olması için. Çok da güzel geri dönüşler oluyor onlardan. Çok mutlu oluyorum. O broadcast channel'ımda bu konuyu anlattım biraz. Yazdım yani. Ve o dönemden kalan birkaç fotoğrafımı paylaştım. Ve fark ettim ki o dönemden olan fotoğraflarımda pek gülümsemiyorum. Biraz kalbimi kırdı. Çünkü mutlu değilim yani, biliyorum. Sonra ilk cesaretim buydu. O ilişkiyi bitirmek, cesur hareketim. Daha sonra dediğim gibi okulda da çok sorunlar yaşıyordum. Öğrencilerle sorunlar yaşıyordum, bazı öğretmenlerle sorunlar yaşıyordum. Bazı şeyler çok iyiydi ama bazı şeyler ters gidiyordu ve buna son damla benim okulumla ben girerken, bilenler belki vardır aranızda, Parsons diye bir okul var. Dünyanın en iyi tasarım okullarından bir tanesi. Parsons New York'ta The New School çatısı altında tasarım okulu. Paris'te de bunların bir şubesiydi benim Paris'te gittiğim okul. Yani New York okulunun, New York Parsons'ın, New York Paris, Parsons, Parsons Paris şubesiydi, lokasyonuydu. İstersen böyle arasında gidip gelebiliyordun, bir sene orada bir sene orada yapabiliyordun falan falan, yatay geçişler yapabiliyordun. Fakat benim ikinci senemde dediler ki biz iki okul ayrılıyoruz. Yani Paris şubesi artık tamamen New York'tan kopuyor. Adımızı değiştiriyoruz. Paris College of Art yapıyoruz. Ve Parsons New York Paris'e yeni bir okul açıyor. Hayda. Tabii ki ben yani üniversiteye girmek için uğraşmışken yeni adı ilk defa duyulmuş bir okuldan diploma almak için uğraşmadım. Ayrıca okuldan mutlu değilim diye diğer okula direkt yatay geçiş. Üçüncü senemde diğer okula geçtim. Ve yani bu da benim için majör bir şeydi. Hatırlıyorum. Babam gelmişti Paris'e böyle. Okulla konuşmuştuk. Diğer okulla görüşmeye gitmiştik. Bizi ikna etmişlerdi resmen. Çok ilginçti. Böyle gene hayatımın kontrolünü elime alıyorum gibi hissettiğim bir dönem başladı benim için o noktada. Diğer okula geçtim. Diğer okula geçtiğimde öğrenciler bambaşkaydı. Bir kere Amerikalılardı. Ben bir şekilde Amerikalıları daha iyi anlaşıyorum. Bilmiyorum niye. Fransızlarla hiç anlaşamadım. Avrupalılarla da pek anlaşamadım açıkçası. Amerikalılarla çok iyi anlaşıyorum. Ve okulun çoğu Amerikalıydı yeni okula geçtiğimde. Yani gerçek Parsons'dan çıktığım yeni Parsons okulunda. Herkes New York'tan ya böyle bir dönemlik, belki bir senelik, belki üniversiteye bir sene kadar kaç seneleri kalmışsa geçmek için Paris'e taşınan insanlardı. Ve bir anda tüm sınıf arkadaşlarım değişti. Çok az, benim gibi çok az kişi geçti bu okula. Yani çoğu insan kaldı diğer okulda. Anlıyorum onları, yani alıştıkları bir düzen var. Düzeni değiştirmek çok kolay değil, ama ben gerçekten bu dünyada iyi olduğum bir şey varsa sil baştan, yeniden baştan, her şeyi baştan yapalım diyebilen bir insanım. Bunun yapabildiğimi kendime defalarca kanıtladım yani. O yüzden mesela yenilikten, değişimden, sıfırdan başlamaktan hiç korkmam. Bu bana bir korku uyandırmaz. Bunun bu arada hani yan bir nota geçiyorum, çatallama yapıyorum biraz konuda ama Human Design'i bilmiyorsanız Human Design'la ilgili bir bölüm var. İlk bölümlerde podcast, yani 2018'de falan kaydetmiş olabiliriz. Human Design'ımı tekrar okumaya, araştırmaya başladım. Çünkü çok komplike bir konu. Biraz astroloji alıyor, biraz kabala alıyor, onu alıyor, bunu alıyor. Böyle inanılmaz bir haritanızı çıkarıyor. Çok komplike. Öğrenmesi de öyle bir burcun yengeç, ay burcum şu gibi değil. Bir sürü böyle kanallar var, onlar var, bunlar şunlar var. O yüzden hani kendini oku oku bitmez ki zaten öyleyiz. Öyle değil mi yani? Bir ben yengeç burcuyum ve duygusalımdan ibaret olmadığımızı hepimiz biliyoruz. Ve bence Human Design astrolojiye göre bence daha kişiselleştirilmiş bir şey. Daha bilmiyorum. Bence daha çok detay var. Neyse onu okuyorum. Kendimle ilgili şeyleri okuyorum ve ben kullandığım app de My Human Design app'in adı. İndirebilirsiniz. Ücretli yapınca daha çok güzel bilgi alıyor. Ücretsiz versiyonunda çok bir şey yok açıkçası. Ama bak bir ay alıp sonra bırakabilirsiniz. Neyse. Orada böyle sizin bu hayattaki hediyeleriniz, yani bu hayattaki yetenekleriniz, size özel olan yeteneklerinizden bahsettiği bir kısım var. Orada yani kendimle ilgili yazdığı şeyleri okuyup şok oluyorum. Hani bir izliyor musunuz nasıl olabilir diye. Hani diyor ki sen hani projeleri ayağa kaldıran, partiyi başlatan, yeni işler çıkaran, yeni işler kuran kişisin diyor. Ve gerçekten öyleyim. O momentumu, hızı ben vermeye çok hazırım. İnşa etmeye çok hazırım. Ve diyor ki mesela canınkiyle benimkinin farkı, can bir şeyleri değiştirmeye çok meyilli ve bu konuda çok iyi. Değiştirmeye, iyileştirmek de çok iyi. Bense baştan yaratmakta çok iyiyim. Yani bir şeyleri orasını değiştirelim, burasını yama yapalım, burasını geliştirelim. Beni sıkıyor. Ben çok sıkılıyorum bunlardan. Ben baştan yapalım. Ciyim ve o konuda iyiyim de. Neyse. Diğer okula geçtim ve gerçekten yeni arkadaşlar edindim ve liseden beri çok yakın arkadaşımı edindim. Ve o arkadaşım şimdi Paris'te yaşıyor. Yani aslında Paris'ten taşınmıştı, Amerika taşındı, sonra Grenoble taşındı, şimdi Paris'e taşındı. Bu düğününe gittiğim arkadaşım yazın Fransa'da. Ve onu ziyaret ettim. İlk 3 gün bu arada Cansu, Tulu, ben beraberdik. Eski dostlar buluştu. Çok güzel zaman geçirdik. Gerçekten birbirimize çok iyi geliyoruz. Çok güzel motive ettik birbirimizi hepimiz. Zaten yani bilmiyorum, bence sosyal medyamıza bile yansıyor birbirimize kadar iyi geldiğimiz. Ama tabii ki hayatlarımız bunu çok sık yapmamıza el vermiyor. Ama olsun, her yaptığımızda çok iyi geliyor. Bunu daha çok ve daha sık yapmaya söz verdik birbirimize, bakalım. Onlarla zaman geçirdikten sonra son gün Cansu'yla Tulu gittiler. Ben o üniversiteden arkadaşımı yanına gittim. Onun evine gittim. Onunla bir yemek yedim falan. Ve yolda onun yanına giderken ilk defa bir yalnız kaldığım an oldu. Çünkü Cansu'yla beraber kalıyorduk aynı odada. Ve arabadayım. Uber'deyim. Arabadan tam böyle karşıya geçiyoruz. Eyfel Kulesi'ni görüyorum sağ tarafında. Ve müzik çalıyor falan. Ve böyle inanılmaz duygusal bir an yaşadım. Yani vay be. Nereden nereye? Yani tabii ki nereden nereye. 10 sene olmuş. 13 sene olmuş. Neredeyse. Ama gerçekten kendimle gurur duyuyorum. Oradan kendim için değil. Gerçekten hani böyle Midnight Library diye bir kitap var. Bahsetmiştim, Gece Yarısı Kütüphanesi diye. Mutlaka okuyun o kitabı. Çünkü o kitap tam olarak böyle hayatımızın senaryolarından bahsediyor. Yani farklı bir şey seçseydin nasıl olurdu hayatın? Ben gerçekten, benim için şu şey mümkündü. O ilişkiden hiç ayrılmamak, o ilişkide devam etmek, o ilişkide evlenmek falan. Yani hayal ediyorum ve diyorum ki nefes alamayacağım galiba, fenalık. O kadar yanlış bir şey olurdu ki benim için. Ve şu anda hayatımda gerçek bir huzur hissediyorum. Huzur. Ve bunların hepsi benim seçimlerimle oldu gibi hissediyorum. Ve benim yine human design'ıma bakarsak, benim enerji tipim manifestor. Bir manifestor'ın doğru yolda olduğunu gösteren şey huzurlu hissetmesi. Ben gerçekten öyle hissediyorum. Ve hani oraya gitmek, Paris'e dönmek böyle bir anda bana acayip bir nostaljik bir dejavu bir an yarattı. Ve o günlerdeki Ece'yi kalbimde taşıdım. Kalbimde taşıdım ve ona teşekkür ettim ve ondan özür diledim. Sonra arkadaşımın evine gittim. Arkadaşım bana hamile olduğunu söyledi. Uf, bu ikinci çok yakın arkadaşım hamile olan. Ve aman Allah'ım, yani inanamıyorum. Ne zaman oldu ya? Ne zaman? Bakın yani Paris'teyken daha da böyle zaman makinesine girmiş gibi oluyorum. Ya ben oradaydım. Bu arada yani bazı kıyafetlerim var. Çok komik, hala giydiğim o zamanlar almış olduğum. Hani nasıl geçmiş olabilir zaman? Bir yandan da o kadar çok şey sığdı ki bu 10 seneye. Tabii ki zaman geçmiş gibi ama bilmiyorum ya. İnanılmaz bir şefkat hissediyorum. o günkü Ece için. Bir gün sizin de gelecekteki versiyonunuz bugünkü size bakacak ve diyecek ki iyi ki kendini seçmişsin, iyi ki cesaret etmişsin, iyi ki yılmamışsın, iyi ki içindeki ateşi söndürmelerine izin vermemişsin. Bugünün mantrası buydu mesela. Bakayım Instagram broadcast channel'ındaki mantra çok böyle acayip hissederek ve içinden gelerek yazıyorum hep bunları. Hani öyle ezbere programla yazmıyorum. Her sabah uyanıp böyle nasıl bir mantra bugün diye düşünüp yazıyorum. Bugünün mantrası da Türkçe çevirsem şöyleydi. Kontrol edemediğim şeylerin beni uyuşturulmuş hissettirmesini reddediyorum. Kalbimi ve ruhumu ateşe vereceğim. Tutkularımın yanmasını sürdüreceğim. Ve ruhumu canlı tutacağım. Bugünün mantrası buydu. Ya gerçekten beni uyuşturmalarına ve uyuşturmak derken uyuşturucu gibi şeylerden bahsediyorum. Çok fazla buna kapılıp giden insan tanıyorum. Çok girmek istemiyorum bu konuya ama bu gerçekten hayat uyuşuk bir şekilde yaşamak için çok kısa tutkularınızın canlı kalmasını seçin. Uyuşuk olmamayı seçin. Kontrol edemediğin şeyleri bırak, sen kontrol edebildiğin şeylere bak, onlara odaklan. Seni uyuşturmasına, hissizleştirmesine izin verme kontrol edemediğin şeylerin. Tutkularına bak, isteklerine bak, arzularına bak, onlara tutun. Çıkış yolunu ara, bulacaksın. O dönem gerçekten ben kayıp hissediyordum, kaybolmuş hissediyordum. Ama şimdi dönüp baktığımda kendime şunu diyebiliyorum. Kaybolmamıştın. Sadece çok hızlı gidiyordun. Çok ezbere gidiyordun. Sen de belki çok ezbere, çok hızlı gidiyor olabilir misin? Bir durup etrafına bakman gerekiyor olabilir mi? Ve yani böyle hani istediğin hayatı yaşamak için, manifest etmek için falan... Şu yaklaşıma katılmıyorum. Yani fixlenmek, takılmak, delice tutunmak, şunu istiyorum ve kafaya ona taktım gibi değil de çok güçlü bir yumuşaklık içinde, derin bir adanmışlık içinde kendimize ve çevremize sevgi vermeye ve iyi olmalarını istemeye odaklanmış bir şekilde, öyle bir enerjide, öyle bir frekansta olarak manifest etmeliyiz. Yoksa kaybolmuş hissediyoruz. Çünkü çok hızlı gidiyoruz ve çok ezbere gidiyoruz. Şunu istiyorum ve onu yapmak olması için bunu yapmam lazım. At gözlüklerimi taktım, ilerliyorum. Yerine yumuşaklıkla yaptığım her şey çevreme, bana, herkese iyi gelsin, herkes iyi olsun ve o şekilde olsun diyerek. Benim o dönemden sonra kalbimi kapatan da çok şey olmuştu yani. Gerek ölüm olsun, yas olsun, gerek o ayrılık ve o ayrılığın sonrasında olanlar. Gerek o ilkokuldaki arkadaşlıklardan sonra olanlar. Kalbimi gerçekten böyle kapamıştım. O yüzden tekrar sevgiyi öğrenmek, sevginin dilini öğrenmek, tekrar kalbimi açmak bir günde olmadı. Bakın 10 sene olmuş zaten. Ama ben spiritüellikle bir yola girdim. Ve spiritüellik ne demek? Yani herkes için belki anlamı birazcık değişiyor. Tek bir anlamı, bir sözlük anlamı gibi düşünmüyorum spiritüelliği ama bence spiritüellik kalbi önceliklendirmek. Kalbinle düşünmek. Yani aklınla, zihninle, mantığınla değil de böyle bir elini kalbine koyup gerçekten buradan düşünmek. Ve acıdan kaçmamak, korkmamak. Korku varsa da gene de cesaret edebilmek, korkuyla beraber hareket edebilmek ve korkunun, acının seni dönüştürmesine izin vermek, spiritüellik. Karanlığın seni dönüştürmesine izin vermek. O ruhun karanlık yolculuğunda dönüşüyorum, karakterim gelişiyor diyebilmek. Hatta üzerine üzerine gitmek, karanlığa doğru gitmek ve o karanlığı aydınlatmak, spiritüellik bence. Ve bu spiritüelliği benimsediğimden beri ve bunu daha çok anlamaya, kendi içimde hissederek yaşamaya çalışmaya başladıktan sonra hedeflerden çok bunu önceliklendirmeye başladım. Yani spiritüelliğimi, kalbimi dinlemeyi önceliklendirmeye başladım. İlla şu olacak, şunu yapacağım gibi değil de şu anda hedef bu ve oraya doğru gidiyorum. olmasını istiyorum onun da, ama şu anki yoldan keyif almaya çalışıyorum. Hedefe doğru giderken böyle bir durup, belki bir adım geri atıp her gün, gün içinde yaptıklarından keyif almak. Çünkü kendi hayatından keyif almaya başladığında kendini başkalarıyla karşılaştırman azalıyor. Ve kendini ne kadar başkalarıyla karşılaştırmazsan hayatın o kadar daha fazla keyif alıyorsun. İkisi de birbirini böyle besliyor işte. Bugün sanırım bayağı uzun bir bölüm oldu. Eğer kalbinle değil de kafanla düşünüyorsan çok fazla, mantığınla, zihninle. Yani ben hep şey diyorum meditasyonlarda mesela. Zihnini kalbine al. Zihnini kalbine al. Bir ne demek bu? Belki bunu bir içeriden hissedebilirsin. Zihnini kalbine al. Ve bazen bir şeye fixleniyoruz, manifest etmek için olsun veya başka bir şey. Ve takıyoruz kafaya onu. Arzuladığımız şey, istediğimiz şey o. Neden? Neden? Çünkü diyoruz ki, inancımız bu. Buna sahip olduğumda, bu olduğunda her şey iyileşecek. Her şey daha iyi olacak. Yani eğer ona sahip olduğunda bir şeylerin daha iyi olacağını düşünmüyorsan, ona inanmıyorsan o şeyi istemezsin zaten. Ve aslında bağımlı olduğun şey bu. Daha iyi olacağına olan inancın. Hep daha iyi olacak. Ona sahip olacağım ve daha iyi olacak. Bu fiziksel, materyal bir şey olsun, bir ilişki olsun, evlilik olsun, ev olsun, araba olsun. Ve diyorsun ki mesela, özellikle toksik bir ilişkin varsa mesela, farklı bir yerden bakalım konuya. Bu toksik ilişkiyi iyileştirebildiğimde, sürdürebildiğimde bu toksik ilişkiden çıkamam lazım. Çünkü bu benim aslında hani romantize etmek toksik ilişkiyi. Aslında biz birbirimizi çok seviyoruz. Birbirimize çok kötü geliyoruz ama çok seviyoruz. Ve aslında bizim ilişkimiz çok ateşli. Bağımlı kaldığın şey ilişki değil. Bağımlı kaldığın şey bu düşünce ve bu inanç. Yani o kişiyle birlikte olmanın her şeyi daha iyi yaptığına inanıyorsun. O inancı bırakmakta zorlanıyorsun. O kişiyi değil. Veya o seçimi değil, o işi değil, o bir şeyleri yapma şeklin değil, o alışkanlığını değil. İnancını bırakmakta zorlanıyorsun. Kalbinle düşünmüyorsun çünkü. Çok kafadasın. Kalbine inersen inançları değiştirmek çok daha kolay. Çünkü zihin fikslenmeye çok müsait. Ama kalp, kalp yumuşak, kalp saf. Bugün sanırım biraz uzun bir bölüm oldu. O yüzden bugün soru cevaplamayacağım. Ama biliyorum çok fazla soru var Instagram'da cevabımı bekleyen. Belki bir sonraki bölümü soru cevap bölümü yaparız. Eğer sorularınız varsa bana yoldayız.geliyor.musun'a 1 dakika altında, lütfen 1 dakika altında olsun. Daha fazlasını alamıyorum çünkü podcast'ta. Ses kaydınızı, sorunuzu iletebilirsiniz. Ben de burada dinleyip cevaplarım yeni bir sonraki bölümde. Eğer benimle yogaya, meditasyona başlamak isterseniz Flow Studio app'imizi indirebilirsiniz. Uygulamamızı Android veya Apple'da veya flowstudio.com'dan web'den de yollayabilirsiniz. Benden söylemesi web'den daha ucuz App Store'da çünkü ekstra komisyonlar var. Bu bölümün sponsoru Hiver'e tekrar teşekkür ediyorum. Dediğim gibi ruhunuz karanlık bir dönemden geçiyorsa destek almak çok iyi olabilir. Psikolojik destek çok önemli. Benim kodum yoldayız 10 kullanarak %10 indirim alabilirsiniz. Beni tüm sosyal medya mecralarında @ecesergit olarak bulabilirsiniz. Eğer bu podcast'ı seviyorsan, dinlemeyi seviyorsan, sosyal medyada paylaşırsan çok sevinirim, çok mutlu olurum tüm paylaşımlarınızı görmeye. yoldayız.geliyor.musun'u etiketleyebilirsin Instagram'da. Ve her nereden dinliyorsan orada podcast'te 5 yıldız, daha fazla yıldız varsa daha fazla yıldız verirsen bu podcast'in daha çok insana ulaşmasına ve benim bu podcast'ı daha sürdürülebilir bir şekilde devam ettirmeme yardımcı olursun. Teşekkür ederim. İyi ki buradasın, iyi ki dinliyorsun, iyi ki varsın. Enerjini hissediyorum. Bir sonraki bölüme kadar yoldayız. Geliyor musun?